Ayrım 19.
Kapıları açıp bir binadan diğerlerine geçerken, dünyadan ayrı bir alemi, hareme geçmenin kesin ve kararlı duygusunu hissediyordum. Bir yabancı bile bunu anlayabilirdi. O gece duvarları yalayarak, küçük dalgalar gibi yerdeki taşlara dökülen ay ışığı bir pınara benziyordu. Uzun zamandır hiçbir şeyden etkilenmeyen ben bile gördüğüm bu manzara karşısında çarpılmıştım. Bir süre kımıldamadan durdum ve aklımı bu dalgaların peşinde geçmiş günlere gitmesi için bıraktım. Bir daha asla tadına varamayacağım gemilere ve denize doğru. Tam o sırada mabeyinin kapılarından biri açıldı ve ay ışığı pınarından dökülen suda yürüyerek avluda bana ulaştı. Uzun, düzgün bedeninde alelacele sarındığı incecik bir gömlekten başka bir şey yoktu. Çıplak boynu ve omuzlarının üzerinde altın rengi saçlarıyla özgürce dalgalanıyordu. Soğuk taşlarda aceleyle koşturan hafif, çıplak ayakları eriyen karda yürümeye benzer sesler çıkarıyordu. Adımlarında en başta olabilmenin acelesi ve ateşi vardı. Onun kim olduğunu hemen anladım. Son 6 aydaki bütün hayallerim ve karabasanlarım gerçeğe dönüşmş gibiydi. "Selam Sofya," dedim İtalyanca. İnanılmaz bir sakinlik içindeydim. Ana dilini duymaktan ya da Hristiyan adıyla ona seslenilmesinden ötürü şaşırmıştım. Yine de hiç kimsenin onu yakalamasına izin verecek biri değildi. Derhal kendini toparladı ve hatta gömleğini soğukkanlılıkla göstermek istercesine omzundan biraz daha aşağı düşürerek "Veniero, bu gerçek bir sürpriz," dedi. Hala eski zamanlardaki gibi saf ve gözü pek. Hala manastır duvarlarının tepesinde. Kütahya'ya efendimin emri üstüne geldim. Bu kez senin için değil. Bir köle, sen de mi? Ben de öyleyim. İyi, köleler ve köleler vardır. Eski dostum Hüseyin'in dediği gibi. Her delice sevdanın en önemli bölümü kuşku ve vesveselerdir. Benim fiziksel reaksiyonum da buna aşkımın ne kadar bozulabilir, uyduruk olduğunu göstermişti. Kaybettiğim şeylerin karşısında acıyla gözlerimi kapattım. Ama daha sonra konuşmaya başlayınca sakin ve kendinden emin bir duruma geçtim ve akıcı bir Türkçeyle "Efendim Sokullu Paşa'dır. Yakında İsmail Sultan'la evlenecek. Onu güven içinde İstanbul'a götürmek üzere geldim," dedim. Bafo'nun kızı duymak istemediği ve ona hiç uymayan bir durumla karşılaşan her parlak insan gibi cevap verememenin eksikliğini duyuyordu. Elimi cebime sokup ona bir kağıt uzattım. Orada duran diğer 2 değerli belgenin arasındaydı. Bu benim ne zaman ve nerede asla işime yarayacağını bilemeden İstanbul'da bana emredilen işlerin peşinde koştururken görüp aldığım bir ilandı. Venedik elçiliği aracılığıyla limana gönderilmişti. Altında Korfu valisi Bafo'nun imzası vardı ve Türk haremlerinde esir olduğunu düşündüğü kızı için 500 kuruş fidye vereceğini söylüyordu. Kağıdı Sofia'nın eline tutuşturdum ve bu kez İtalyanca olarak "belki de bunu ilginç bulursun," dedim. Onun savunma duvarını yok etmiştim. Gömleğinin yakalarını sinirli bir şekilde toparlarken merakına engel olamayıp kağıdı açtım. Ama onda anlaşılmış geçmişe bir iki göz kırpıştan başka bir zayıflık belirtisi göremedim. Hatta ilanın tümünü okuduktan sonra bile. Çabucak ve kararlı bir şekilde kağıdı binbir parçaya böldü ve gözlerime dik dik bakarak "Babam," dedi. "Çok daha az bir şey teklif ediyor. Bu insanlar için ben şu anda en az 600 kuruş ederim." Tam o sırada mabeyinin kapısı açıldı ve genç bir adam "Safiye, Safiye," diye seslendi. "Neredesin aşkım? Hani çabucak gelecektin? Arzudan ölüyorum." "Görüyorsunuz Veniero," dedi Safiye. "Burada bütün gece sizinle dedikodu ederek duramam." "Safiye, aşkım," diye tekrar bağırdı adam. Daha soğuk ve daha alaycı bir İtalyancayla "Hayır," dedim. "Sizin sorumluluklarınız şu anda çok daha yüce." Sesime hakim olmak için hiç uğraşmamıştım ve sanıyorum çok ötelere kadar ulaşmıştım. Genellikle dikkat ederek onu kontrol edebilirdim ama olan olmuştu. Ve şu anda bildiğim tek şey tele benzer bir çift elin boğazımı sıkmakta olduğuydu. Nefesim kesildi ve giderek sesim bir homurtuya dönüştü. Boğazlanmam sırasında dengemi yitirmemeyi başarmıştım. Bana saldıran benimle aynı yaşlardaydı. Ve ne benden daha iri ne de benden daha güçlüydü. Yine de öfkeli enerjisi beni duvara yapıştırmaya yetmişti. Hüseyin'den bile duymadığım küfürleri savurup duruyordu. Oysa Suriyeli tüccar dostumdan ayrıldığımdan bu yana görüp öğrendiğim hep soylu ve nazik davranışlarla konuşmalardı. Bu ateşli genç adamın bana savurduğu hakaretlerin yarısını bile bilmiyordum. Ama zekam bana bunların ne anlama geldiği konusunda bir fikir veriyordu. Sanıyorum adam benim onun kadınının onuruna saldırdığımı ve bunun cezasının da derhal beni öldürmek olduğunu söylüyordu. Safiye yarım yamalak Türkçesiyle güya ortalığı yatıştırma pozundaydı. Aşkım, aşkım. Adını bilmediğim saldırganın çılgın darbelerinden kendimi korumak için öylesine bir savaş veriyordum ki avluya başka kadınların da geldiğini zar zor fark ettim. Yerlerde yuvarlanırken çıkardığımız gürültü ve bağırışlarımız onları buraya çekmişti. Yarı giyinik, yarı çıplak bir yığın kadın ne olup bittiğini anlamak için yataklarından fırlayıp avluya çıkmıştı. İçlerinden bir sesin yeni sahibime ait olduğunu hemen anladım. İsmail Sultan'dı bu. Murat, kardeşim, dur diye bağırıyordu. Dövüştüğüm adamın bir şehzade olduğunu anlamıştım. Derhal kendime gelip onun huyuna gitmeliydim. Ama aylardır içimde büyüyen öfke ve bu çılgın darbeler sabırlı olmamı engelliyordu. Zaten bu insanların bana yapacakları başka bir kötülük kalmış mıydı? Bu pisliği öldürsem bile bana verecekleri ceza daha önce yaptıklarının yanında bir ödül olurdu. İsmihan tekrar bağırdı. Murat, bir hadım, yalnızca bir hadım. Genç şehzade bunu yanlış anladı. Kızın ona benimle kıyaslandığında bir hadımdan farksız olduğunu söylemek istediğini sandı. Elinden değiştirilebilecek bir şey gelmese de aramızdaki cüsse farkını o da biliyordu. Ve bu onu daha da çıldırttı. Allah'tan ki buna dayanacak kadar güçlüydü. Yüzünü göremediğim bir kadın sesi tam söylediğim gibi diyordu. Evet dedi bir başkası. Sokullu ne düşünüyor acaba? İsmail için böyle birini satın almak. Ben kafama yumruklar yiyip dururken harem dedikoduları da hızla devam ediyordu. Herhalde hiç aklına gelmedi. Tam bana söylendiği gibi paşa devlet işleriyle öylesine yoğun ki evlilikle ilgili işleri bir türlü ayarlayamıyor galiba. Gerçekten böyle genç bir hizmetkar ne yapması gerektiğini acaba biliyor mu? Bu bir hizmet işi değil diye bir başka ses karıştı. Böyle genç, böyle yakışıklı biri İsmail'i korumak için mi, gönlünü okşamak için mi? Yaşlıca biri benim babamın hareminde diyordu, kendini ispatlamamış bir adamın korumasına asla teslim edilmezdik. Buna dikkat edilmesi gerekir. Peygamberimizin bu konuda sözleri var. Ben biliyorum babam. Sokulu çok yaşlı dedi kıkırdayan bir diğeri. Kendi yerine gerdeğe girecek birini yollamış galiba. Şimdi bütün avlu kahkahalarla inliyordu. Ve sahibem genç, tatlı sesiyle hala bağırıyordu. Susun, Allah aşkına susun. Ama bu onların kahkahalarını daha da arttırdı. Sizin hadımlarınız nerede hanımlar? Diyebildim. İki adamın dövüşü size göre çok mu soylu bir davranış? Durup bunu seyrediyorsunuz. Doğru söylüyordum. Ama bu benim duvara yapışmamı engellememişti. Allah aşkına dedim. Kanayan burnumdan çıkan sesim hırıltılıydı. Hadımlarınızı çağırın. Adam böbreklerimi tekmeliyordu. Söyleyin bunu benim üstümden alsınlar. Şehzadenin koluna sarıldım. Kendini kurtarmaya çalışırken kaftanı yırtıldı. Yoksa buna bir zarar vereceğim. Bana zarar vereceksin ha? Şehzade öfkeyle çenemi öyle bir çaktı ki bir süre konuşamadım. Görelim bakalım kim kime ne yapacakmış. Ah Veniero, Veniero. Safiye'nin İtalyanca bağırışı diğerlerinin arasından sivrilmişti. Bir köşede incecik gömleğinin yakasını çekiştirip duruyordu. Burası bir manastır değil benim sevgili Veniero. Burası harem. Bir erkeğin hareminde bulunmanın cezasının ölüm olduğunu hala öğrenemedin mi? Benim gücümü yakından bilen biri olduğu halde beni böyle aşağılaması öylesine tepemi arttırmıştı ki bu hırsla şehzadeyi omuzlarından yakalayıp yukarı kaldırdım ve öylece tuttum. Öfke kalbimden boğazıma yükselmişti ve sözlerimde yankılanıyordu. Ya sen benim güzel Sofyam, bir hadımla bir erkek arasındaki farkı hala öğrenemedin mi? İtalyancayı bırakıp yanlış anlaşılmaması için Türkçe konuşuyordum. Şimdi bile benim gibi iyi diş edinmiş gizli aşıklar mı arıyorsun? Sofia Baffo, ben bir hadımım. Teşekkür ederim. Şehzadeye döndüm. Efendimiz, benim sizin kadınlarınızla ilgili hiçbir arzum yok. Ben bir hadımım. 39. Buraya ışığın altına gel de kendine neler yaptığını görelim. İsmi Han'ın odasındaydık. Beni bir çocuk gibi şefkatle elimden tutarak uzun bir zincirin ucunda asılı zayıf ışığa doğru götürdü. Gözünün durumu iyi değil. Beni divana oturttu ve yaralarımı incelemeye başladı. Göğsünden yayılan gül yağı parfümü burnumda pıhtılaşan kanın kokusunu bile bastırıyordu. Bak dudağın şimdiden şişmeye başlamış. Birkaç çabuk emirle yaralarımı temizlemek için içinde lavanta ve karanfil olan sıcak su getirtti. Yara temizleyici sıvıların kokusu beni karabasanlarıma taşıyıvermişti. Bunları kafamdan atmak için şehzade ile yeniden dövüşüyormuşum gibi bir hareket yaptım. İsmail oturup acımın hafiflemesini bekledi. Hiçbir şey söylemedi. Ama gözlerindeki sevgi beni kendimi kontrol etmeye zorladı. Biliyorsun üstad, sana henüz bir isim veremedim. Bir oyuncakmışım gibi. Bu düşüncede yoğunlaştım. Üzgünüm, dedi hanımım. Acıtacağını söylemeliydim. Daha dikkatli olmaya çalışacağım. Beni geri çekilmeye itenin onun yaptıkları olmadığını ona söyleyemiyordum. Elimi onun avucuna bıraktım. Kardeşinin yüzünü ıskalayıp duvara çarpan eklemlerime dokunuyordu. Lulu, dedi. İlk hadımımın adının Lulu olmasını hep istemişimdir. Beyaz olursa Lulu, siyah olursa Sandal. Allah aşkına, Lulu olmaz. Sözleri ağzımdan kaçıverdi. Hanımım sanki bir köpek yavrusu, hatta bir küçük çocuk onun verdiği isme itiraz etmiş gibi şaşkın şaşkın gözlerini kırpıştırıyordu. Yeni durumumun dehşeti karşısında gözlerimi kapadım. Bu kadınlar hadımlarına köpek yavrusu ya da çocuk muamelesi yapıyorlardı demek ki. Buna katlanamazdım. Lulu adını sevmedin mi? Böylesi bir şaşkınlık karşısında cevap bile veremedim. İnci demektir ve ben düşünmüştüm ki inci beyaza. Tatlı kokulu bir ağaç cinsi olan sandal da siyaha yakışır. Biz hadımlarımıza hep böyle isimler koyarız. Bilmiyor muydun? Nergis, sümbül gibi. Ya değerli taş ya da koku adları. Lulu'yu sevmedin. Kendini ikna etmek ister gibi bunu tekrarlayıp duruyordu. Bu akşamüstü seni gördüğümde ender bulunan bir inciye benziyordun. Çürüyen gözüme özenle merhem sürerken hafifçe güldü. Şimdi pek o haline benzemiyorsun. Daha çok lekeli mermer gibisin. Ya da lal taşı gibi diyelim. Aa evet, lal adına ne dersin? Adım Giorgio Veniero dedim. Artık yok olmuş bir soyun adını söylerken sesim ıslıklaşmıştı. Sahibem topuklarının üzerinde sallandı. Anlamadığı bu sesler onu şaşırtmıştı. Şaşkınlığının nedeni yalnızca bu değildi. Hadımların sahiplerinin verdiği adlar ve hatta hayatlar dışında da bir şeyleri olabileceğini hiç düşünmemişti daha önce. Giorgio Veniero diye tekrarladı. Veniero. Bu yabancı heceleri dilinin döndüğünce tekrarlamaya çalıştı. Ama bu şekilde söylendiğinde kelimeler daha çok amcamın fahişelerden kaptığı hastalığın adına benzemişti. Halbuki San Marco'da ne kadar da kolaydı bunu söylemek ve doğal. Evet, yaşamımın kalan kısmını kadınlarla geçirmek zorundaydım. Neden yine kendimi korumaktan aciz kalmıştım? Şehzade Murat beni öldürseydi çok daha iyi olacaktı. Sonunda durumumun umutsuzluğunu kavradım. Yoksa gün boyunca adımı rezil ederek tekrarlamaya devam edecektim. Ama sana ne diyeceğim o zaman? Bana adam de. Adam mı? Sesinde hakaret etmek istediğine dair bir iz yoktu. Sadece şaşırmıştım. Hayır artık o şekilde bile çağrılamam. Bana Allah'ın kulu de. Başka her şey bir küfür gibi olacaktır benim için. Adem bile benimle kıyaslanınca daha iyidir. Türkçe anlatımımdaki başarısızlık acımı tam olarak ifade etmemi engelliyordu. Sen Allah'ın hizmetkarısın dedi. Evet, onun kölesiyim, hadımıyım. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz Abdullah'ız. Hepimiz alçak gönüllülükle bunu bilmeliyiz. Bazıları daha şanslıdırlar ve bunu diğerlerinden daha önce kavrarlar. Evet, sonuçta hepimiz öyleyiz. Bu söyledikleri Türklerin üzerinde düşünmeden ezberlediği şeylerden miydi? Yoksa kendi düşünceleri miydi? O halde sana Abdullah diyeceğim. Allah'ın hizmetkarı demektir. Abdullah, en azından bir erkek ismiydi bu. Dostum Hüseyin'in benimle dalga geçerek söylediği bir isim bu. Onun İtalya'da Enrico diye çağrılması gibi benim de İstanbul'da yaşasam adımın Abdullah olması gerektiğini söylerdi. Bu seni üzer mi? Ne fark ederdi? Hiçbir şeyin önemi yoktu ki zaten. Yeni adımın karşısında omuzlarımı silktim. O halde adın Abdullah oldu. Elindeki bezi kabın içine daha kararlı bir şekilde sıktı. Evet, bu sana çok uydu. Lulu'dan çok daha iyi. Sen diğer adımlardan farklısın. Belki de onlardan çok daha yenisin. Ondandır. Belki de. Bu senin ilk görevin mi? Evet. Belki de her şeyin nedeni bu. Belki de. Bunun senin ilk görevin olduğunu düşünerek ben de elimden geleni yapacağım. Bir hadım için alıştığı sahibinin değişmesinin kolay bir şey olmadığını anlayabilirim. Çok alakasız gibi görünse de emrinizdeyim efendim dedim. Selahattin'in şişko ve pasaklı karısının bana işin başında bunları öğretmesinden ötürü ilk defa ona karşı şükran duyuyordum. Bana bunları öğretmekte ısrar etmişti. Çünkü o zaman satışım daha kolay ve kazançlı olacaktı. Oysa o sıralarda kin ve öfke içindeydim ve bunlar beni hiç ilgilendirmiyordu. Oysa şimdi anlıyordum ki bunların bir anlamı vardı. İnsana kaçış olanağı veriyordu. Diğerlerinin söylediklerinde gerçek payı var mı? Hangi diğerlerin? Hanımım dudağını ısırdı. Normalde yüz yuvarlak olan ağzını germesi ona daha sıradan bir görüntü vermişti. Sokullu Paşa, nişanlım, seni yollayarak belki de bir hata yaptım. Senin gibi genç ve deneyimsiz biri. Sanırım hadımlarla ilgili yoğun bir deneyimi yok. Bu doğru. Birden neşelendi. Aslında sende bir yanlışlık görmüyorum ben. Abime karşı duruşun. Yanımda sen varken bana kimse hiçbir şey yapamaz. Onun sizin kardeşiniz olduğunu anladığım için yakasını bıraktım. Başka biri olsaydı, bunu takdir ediyorum üstad. Başka biri olsaydı bu gece Safiye'nin ona yapacağı yardımdan çok daha fazlasına ihtiyaç duyardı. Suyla işini bitirmişti. Zaten artık soğumuştu. Bezi kabın içine bıraktı ve hizmetçiye onu dışarı çıkarmasını emretti. Kız gidince şöyle dedi. Safiye'yi tanıyorsun değil mi? Safiye, ona böyle mi diyorsunuz? Niye cadı ya da yelloz değil? Onu tanıyorsun eskiden. Eskiden. O da İtalya. O kadar küçük bir yer mi orası? Siz İtalyanlar büyük babama denizlerde ve savaşlarda yeterince bela çıkarıyorsunuz. İtalya çok, çok zaman önceydi. Bu konuyu kapatamaz mıydık? Anlıyorum. Sanıyorum o da konuyu değiştirmeye çalışıyordu. Ama bu benim için yeterli değildi. Safiye kesinlikle hareme hayat getirdi. Abime de. Senin bu gece yumruklarınla geri almaya çalıştığı hayat. Safiye gibi iyi bir arkadaşım asla ve asla olmadı. Hanımıma hoşnut eden her şeyi beni de hoşnut eder. O, durumu idare eden cümlelerden bir başkasıydı. Sokullu Paşa, umarım benim onunla arkadaşlığımı devam ettirmeme izin verir. Eminim ki hanımımı hoşnut edecek bir şeyi efendimi de edecektir. Selim'in kızı kıkırdadı. Bir hadım gibi konuşmaya çalışmamda bu kadar komik olan neydi? Hanımım, bir şey yok. Yalnızca abimin, haremin gerçek davetsiz misafiri olmasına gülüyorum. Ciddi bir biçimde kırılmış gururuyla nasıl çabucak mabeyne sıvıştı. Yaygaracının tekidir o. Ona aldırmamalısın. Doğrusunu isterseniz, eğer gözümü böyle zonklatmasaydı ben de aldırmayı düşünmüyordum. Hanımım tekrar güldü ama bu kez yüksek sesle ve Safiye, öfkeyle sana sırtını dönüp nasıl aşığının peşinden gitti. Onu kimse daha önce böyle dize getirememişti. Aşığını izlemesi gerekirdi. O hayır, Murat değil sözünü ettiğim. O Murat'ın isteklerini ancak kendi de istiyorsa yerine getirir. Sözünü ettiğim insan sensin Abdullah. Sen onu al aşağı ettin. Hadımlar arasında mı aşk arıyorsun? Bakalım kim daha önce iyileşecek? Çürük gözlü Murat mı? Senin sözlerinle perişan olan Safiye mi? Hanımımla tanışalı çok kısa bir zaman olmuştu ama onun tombul, sağlıklı ve genç yüzünü aklıma yazabilmek için bu süre yeterliydi. Bunu içim acıyarak. Yakında onun kocası olacak efendimin yaşlı ve sert yüzüyle karşılaştırdım. Ve hatta daha da acıyarak Selahattin'in karısının gençlik haliyle de. Ama şu anda bana çok güzel geliyordu. Yuvarlak yüzü, yuvarlak kara gözleri, siyah bukleleri ve gülünce gamzelenen yuvarlak bir çeneyi tamamlayan yuvarlak ağzıyla insanın aklını başından alacak cinsten bir güzellik değildi bu. Burnunun sol tarafında kalıcı bir leke vardı ama iyi huyluydu ve içi dışına vurduğunda bile bu hoşluk bozulmuyordu. Kendime rağmen güldüm ve o da güldü. Sonra ani ve anlatılmaz bir birliktelik içinde İsmihan ve ben tekrar gülmeye başladık. Bir gülme kriziydi bu. Güldük, güldük, güldük. Gözlerimizden yaşlar gelip her tarafımız ağrıyana kadar güldük. Göz göze geldiğimiz anda yeni bir gülme fırtınasına tutuluyorduk. Ve sonunda minderlere yıkılıp yuvarlanarak kendimizden geçene kadar güldük, ağladık. İyi geceler hanımım. Bir serinlikle kendime geldiğim ana kadar yan yana ne kadar yattığımızı bilemiyorum. Selim'in kızı gülme krizinden sonra kımıldızsız yatıyordu. Cevap vermedi. Belki de uyumuştu. Sonbaharın soğuğu beni tekrar ürpertmişti. Bir battaniye buldum ve üzerine örttüm. Küçük kınalı ayakları kıvrılmış yatıyordu. Derin derin nefes alıyordu. Evet, uyumuştu. İsmail için gülmek iyi olmuştu. Bir gelin adayı olarak ağır bir baskı altındaydı. Ve ileride bu daha da artacaktı. Ama gülmek benim için de iyi olmuştu. Hüseyin'in konuk odasından bu yana gülmek için kendime izin vermemiştim. Bir kahkahanın zorlamasıyla hadımlık yaralarımın tekrar açılmasından korkuyordum. Ama demek ki kahkaha atmanın bir zararı olmuyordu. 40. Nemli nemli kokan, kırmızı ve sarı yapraklarla kaplı sonbahar tepeleri boyunca ilerledik. Gelin alayı neyse ki tahmin ettiğimden daha iyiydi. Efendim başlangıçta yalnızca beni ve eski zenci kölesi Ali'yi yollamaya niyetlenmişti. O sıralarda devlet işleriyle çok yoğundu. Ama yine de gelini karşılamak için İstanbul dışına bir gün için geleceğine söz verebilmişti. Birileri, belki de sultanın kendisi, onun kulağını büküp evleneceği kızın alelade bir köylü değil, padişah soyundan gelme olduğunu söylemiş olmalı ki Sokullu Paşa son dakikada sayımızı 30'a çıkarmıştı. Kafilemiz bir gelin alayında alışılageldiği gibi müzisyenler, hokkabazlar, akrobatlar ve soytarılarla dolu değildi. Bunların yerine bir bölük yeniçeri vardı. Dışarıdan bakıldığında gelin almaya değil de Anadolu topraklarına vergi toplamaya gittiğimiz zannedilebilirdi. Bu dönüş yolculuğumuza Şehzade Murat da katılmıştı. Nurbanu ve avanesi her zaman yaptıkları gibi kış geldiği için dağlardan ayrılıyorlardı. Bu soğuk aylar boyunca Selim'in ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde ufak bir harem bırakılıyordu konakta. Ve Safiye de bu ayak takımı arasında olmak istememişti. Murat'ın yanı başından ayrılmıyordu. Onların da kışı İstanbul'da geçirebilmeleri için tek şansı Murat'a baskı yapıp Selim'i bu konuda ikna ettirmekti. Safiye bunu kendi metotlarıyla sağlamıştı. Gündüz vakti ortalıkta yapılan tartışmalarla değil, geceler boyunca sürüp giden aşk cilveleriyle. Dedikodular ne derse desin, ben yine Murat'ın bizimle gelmesindeki tek amacın bu olmadığını hissediyordum. Bana kadınlarının namusunun konusunda zerre kadar güvenmiyordum. Bu kuşku perdeli arabalardan birine her yaklaşışımda sırtımda şakladığını hissettiğim bir kırbaç gibiydi. Kız kardeşiyle olan ilişkimden daha çok sanıyorum Safiye ile yaptığımız sert ve kısa konuşmalar onu kıskandırıyordu. Onu ilgilendiren İsmail'in bekareti değil, Bafo'nun kızıyla aramızda olduğunu düşündüğü geçmiş ilişkiydi. Kendi çıkarları söz konusu olduğu için Safiye bunu gayet güzel idare ediyordu. Sahibemin gün boyu benim aracılığımla onu dedikodu haberi yağmuruna tutmasına ve sık sık yanına davet etmesine karşılık olarak tek kelime bile etmiyordu. Tüm ilgisi kafilenin başında at üstünde ilerleyen şehzadedeydi ve bu ilgisini hadımlar aracılığıyla ona iletiyordu.